Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 19 Şubat 2023 tarihinde gaz gündeminde değerli hocamız Sohbet Karpuz'la birlikteyiz. Yaşanan deprem felaketinden dolayı herkese acil şifalar diliyoruz. Sohbet hocam buyurun.
Barış, öncelikle dediğin gibi bu deprem bizi çok sarstı. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. LNG ile devam edelim istersen.
Tabii ki. Buyurun hocam.
Şimdi bu aslında şeyi konuşmak istiyorduk seninle. Bu Shell'in LNG raporunu. Hı hı. Shell'in LNG raporuna baktım zaten, sürekli okuyan birisiyim. Hı. Fakat bu yayında direkt Shell LNG raporuna girmeden önce arkadaşlara bir iki background olabilecek rapor tavsiye ederim. Yani Shell LNG raporu eğer sektörün içinde direkt değillerse bu raporları okuyarak bir altyapı edinip ondan sonra Shell LNG raporlarına bakmalarını tavsiye ederim. Bu raporlardan bir tanesi, yani background oluşturabilecek raporlardan bir tanesi, bu Oxford Institute for Energy Studies'in Ocak ayında yayınladığı bu Quarterly Gas Review var. Hı hı. O Quarterly Gas Review'un içerisinde 2021, 2022 ve 2020, bu iki yılda ne oldu? 2023'teki beklentiler konusunda böyle kısa, öz bir rapor. Çok da uzun değil. 18-19 sayfalık bir rapor. Hı hı. Yani ana hatlarıyla veriyor. Fakat horizon dediğim 2023. Bu raporun okunmasında fayda var. Bu rapor okunduktan sonra ikinci önemli rapor bu şeyin ICIS'in 2023 LNG Global Supply Demand Outlook'u var. Şubat 2023'te yayınlandı. Bu ICIS'in raporu çok güzel bir rapor. Fakat dağınık yazılmış bir rapor. Burada 2022'de ne oldu? 2023'te beklentiler nelerdir? Şeklinde genellikle ülke bazında ayrıntılı bir değerlendirme var. Şimdi istersen öncelikle bu ICIS raporundan sadece önemli şeyleri söyleyelim.
Tabii ki.
Herkesin bildiği gibi Avrupa 2023 yılında LNG konusunda önemli bir mıknatıs rolü oynayacak. Aynı 2022'de olduğu gibi. 2023 yılında ICIS diyor ki biz dünya çapında LNG ihracatının 410 milyon ton olacağını tahmin ediyoruz. Yani çok marjinal bir büyüme olacak 2022 ile karşılaştırıldığı zaman. İşte 2022'de çok büyük bir miktar arz devreye girmemişti. İşte Mozambik'te devreye giren bir proje var. 2023'te de az miktarda bir proje devreye girecek. İşte bu Moritanya'da Tortu projesi var. Endonezya'da girecek. Fakat birazcık daha uzun vadeye baktığımız zaman önemli arz kısmındaki gelişmelerin Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden kaynaklanacağını görüyoruz. Şimdi bu raporda önemli bir grafik var. Bu grafik önemli ülkeler bazında ihracattaki gelişmeleri gösteriyor. 2021, 2022, 2023. Bu grafiğin iyice incelenmesi lazım. Direkt bakıldığı zaman zaten çok net bir şekilde şunu gösteriyor. 2023'te küresel olarak baktığımız zaman ihracat artışını Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz. Katar'da hemen hemen sabit, Avustralya'da hemen hemen sabit. Ve hafif bir artışın da Rusya'dan, ki Rusya dünyanın en büyük dördüncü LNG ihracatçısıdır. Biraz da Rusya'dan artış görüyoruz. Öteki ülkelerde hemen hemen yatay bir gelişme izlenecek. Bu önemli. Bunu bir kenara tutmamız lazım. LNG talebinde ise işin ilginci 2023'te ISIS %1'lik bir düşüş bekliyor. Düşüş bekliyor. Bunun da bir sürü nedeni var. Çünkü insanlar sadece eskiden nasıl LNG yükleniyorsa aynı şekilde devam etmeyeceklerini, çünkü işte bazı ülkelerde nükleere dönüşün olduğu ve kömüre dönüşün olduğunu gördüğümüz zaman LNG talebinde ve fiyatlardaki volatilite ve yüksek fiyatlar nedeniyle LNG talebinde bir düşüşün rastlanabileceğini işaret ediyor. Muhtemelen diyor, burada önemli bir nokta, Çin 2023 yılında dünyanın en büyük LNG ithalatçısı statüsünü yeniden kazanabilir diyor. Çünkü bunu 2022 yılında kaybetmişti. Bu Çin çok önemli. Yani LNG sektöründe, LNG piyasasını inceleyen birisinin Çin'i sürekli radar altında olması, altına alması gerekiyor. Burada mesela birkaç gün önce John Kemp'in Twitter'da yayınladığı bazı veriler vardı. Çok güzel dört tane grafik vermişti. Çin'in işte 2015 ile 2022 arasında LNG ithalatını göstermişti. 2021 yılında 80 milyon ton LNG ithal ederek dünyanın bir numaralı LNG ithalatçısı konumuna gelen Çin'in 2022 yılında 64 milyon tona yakın bir LNG ithal ederek, yani ciddi bir miktarda bir düşüş sağlıyor, %20'ye yakın bir düşüşte bu pozisyonunu kaybettiğini ifade etmişti. Bu aylara göre de var, fakat bu Çin konusu son derece önemli.
Yalnız burada
tekrardan
çok küçük bir itiraz edeyim. Shell LNG raporunda var. Ben de çok uzun süredir bu verinin peşindeyim. Çin'in aslında Trump'tan sonra, hani Trump dedi ya sen bizim emtialarımızı alacaksın, hani biz de şey yapacağız gibi. Dolayısıyla Çin çok fazla sayıda Amerikalı üreticiyle kontrat yapmıştı. Çin'in kontrat yaptığı miktarla ithal ettiği miktar ve Avrupa'ya sattığı miktar, yani içeri almayıp da kendi kontratında olan şeyi tekrar sattığı miktarlar biraz farklı. Sanki 8 milyon tona yakında galiba resell yaptı. Yani tekrar satış yaptı Çin. Dolayısıyla Çin istatistikleri çok karıştı. Detaylı bakmak gerekebilir. Shell orada güzel Şimdi, bir şey var.
Shell'in öyle güzel bir grafiği var orada. Evet, oraya geldiğimiz zaman bahsedelim ondan. Okay. Şimdi dediğim gibi bu ISIS de aynı şeyi söylüyor. 2023 yılında Katar'ın ihracatı hemen hemen yatay kalacak. Avustralya'da da bu bakım ve bu gaz teminindeki belki karşılanabilecek zorluklar nedeniyle Avustralya'da da yatay kalabilir diyor. Fakat Rusya'da da benzer bir şekilde ya yatay kalabilir ya çok az bir miktarda artış görülebilir diyor. Asya Pasifik'e baktığımız zaman işte Endonezya, Papua New Guinea, Malezya falan, bunlarda da çok ciddi bir artış beklenmiyor. Benzer şekilde Afrika'da da artışın sınırlı olabileceği, ki burada Nijerya birazcık ön plana çıkıyor ve daha önce de dediğim gibi yeni projeler de var. Özellikle Senegal, işte Moritanya. Aslında Moritanya, genellikle Senegal Moritanya diyorlar ama o LNG tesisi Moritanya'da. Orada Mısır burada tekrar gündeme geliyor. Mısır 2023 yılında full kapasiteye erişebileceğini söylüyor. Olabilir mi, olamaz mı bilmiyorum. Mısır konusunda ben çok yorum yapmayı sevmiyorum. Çünkü bazen sürprizlere imza atabilecek bir şey. Diğer taraftan önemli bir ihracatçı Cezayir'de de bekleneni verememişti Cezayir. Evet. 2023 yılında da benzer şeyi görebiliriz diye bir durum söz konusu. Talebe baktığımız zaman bir artış beklenmiyor. Fakat burada ilginç olan bir şey ICC'nin raporunda Japonya'nın LNG talebinin %8 kadar düşebileceği söyleniyor ki bunda da işte nükleer ve kömürün elektrik üretiminde kullanmasının artmasından dolayı böyle bir düşüş beklenebilir diyor. Bu önemli bir şey çünkü çok büyük bir ithalatçı. Çin için ise %16'lık bir artış bekliyor ICIS 2023 yılında. Bu önemli. Yani Japonya'daki 3 aşağı 5 yukarı düşüşten çok daha fazla Çin'de artış bekliyor. Dediğim gibi %20 civarında düşmüştü 2022 yılında Çin'in talebi. 2023 yılında %16 artarsa piyasadaki işte sıkışıklığın asıl nedeni bu olacaktır. Öteki şeyler değil. Benzer şekilde kömür ve nükleerin devreye girmesi Kore için de dünyanın en büyük LNG ithalatçılarından bir tanesi olan Kore'de de birazcık soru işareti yaratabiliyor. Çünkü eğer bu eğilim temayül devam ederse Kore'de de %12'lik bir düşüş görebiliriz diyor. Bunlar önemli. Fakat buna rağmen Kore'nin mevcut uzun vadeli yani kontrata alınmış LNG talebini %100 karşılayacağını ama spot LNG'ye olan ithalatının düşeceğini öngörüyor ICIS. Bu maç son derece mantıklı bir şey. Evet, şimdi bu bir altyapıyı verdikten sonra sadece son bir kere şeyi söyleyelim. Avrupa'da ne olacak? Avrupa'da da işin ilginci herkes normalde 2023'te LNG Avrupa'nın LNG talebinin artması konusunda görüş önbeyan etse de ICIS 2023 yılında Avrupa'nın yani Avrupa Birliği artı İngiltere LNG talebinin %2 düşeceğini öngörüyor. Bunda da benzer şekilde işte kömür, işte fuel switching, nükleer vesaire, işte enerji tasarrufu vesairenin önemli rol olacağını söylüyor. Fakat burada önemli bir şey de şu, yeni LNG yeniden gazlaştırma kapasitesinde çok önemli bir artış beklenecek ki 2023 yılında yani 2023 yılı sonunda Avrupa'nın toplam yeniden gazlaştırma kapasitesinin %25 civarında 2023-24 yılları arasında artacağını söylüyor. Yani %25'lik bir artış 2 yıl içerisinde son derece önemli. Bu da tabii Avrupa'yı daha önce dediğim gibi bir mıknatıs haline getirecektir. Bu ICIS LNG'yi kapatmadan önce küçük bir şey de Türkiye için de bir yer ayırmış. Birkaç paragraflık bir şey yazmış. Ondan bahsedeyim. Türkiye'nin LNG talebinin 2023 yılında %8 düşeceğini tahmin ediyor ICIS. Çünkü diyor hem Sakarya doğalgaz sahası devreye girecektir. Azerbaycan'dan boru gazı artışı olacaktır diye ve talepte de %2'lik bir düşüş bekliyor. Bunun da nedenini yani %8 oranında LNG ithalatının düşmesinin nedeni de onlara bağlı. Şimdi bu girişten sonra yani bunları okuduktan sonra gelelim şeye. Shell'in LNG Outlook'una. Şimdi Shell'in LNG Outlook'unu okurken biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi öteki bazı raporlarda biliyorsun LNG piyasasında bazı insanlar ton olarak konuşuyor birimi, bazı insanlar milyar metreküp BCM olarak konuşuyor. Bunlar çok önemli bir şey değil. BCM'i şeye çevirirsiniz, tonla veya tonu BCM'e çevirirsiniz. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir şey, özellikle bu Shell raporunda, yani Shell raporuna yorum yapamam biliyorum, biliyorsun çalıştığım kurumun üyesi olduğu için tek bir yorum yapabilir, yapmam gerekiyor bu konuda. Avrupa diyor. Şimdi bütün raporlarda genellikle böyle. Şimdi Avrupa diyor, Avrupa diyor işte, ama Avrupa'nın tanımı kişiden kişiye göre değişir. Kurumdan kuruma değişir. Bazı kurumlar Avrupa diyor ama Avrupa Birliği'ni kastediyor. Yani 27 üyeden oluşan Avrupa Birliği'ni kastediyor. Bazı raporlar Avrupa Birliği diyor ama Avrupa Birliği 27 artı İngiltere'yi dahil ediyor. Öteki raporlarda Avrupa diyor, içine Norveç'i katıyor, Türkiye'yi katıyor, bilmem neyi katıyor. Ama politikalara girdiği zaman sadece Avrupa Birliği'nden bahsediyor. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Şeyde, Shell'in LNG raporu da öyle. Avrupa dediği Avrupa Birliği değil. Avrupa, Türkiye'de dahil olmak üzere. Şimdi bunu bir kenarda tuttuktan sonra genel yorumlara bakalım. Shell ilk başlardaki grafiklerde 2022 yılında küresel LNG ticaretinin 16 milyon ton arttığını gösteriyor bölgeler bazında, ki bölgeler bazına baktığınız zaman aslında her yerde düşüyor, Avrupa'da artıyor. Avrupa, söylediğim gibi genel kapsamda Avrupa, Türkiye dahil. Bunun nedeni de işte herkesin bildiği gibi Rusya'dan boru gazı ithalatının son derece azalması. Ve işte kışa son derece yüksek bir stopla girmeleri ve olağanüstü sıcak geçen bir kış ve aynı zamanda Çin'deki kapanmalar nedeniyle rahatça LNG'nin Avrupa'ya çekilmesi bunun asıl nedeni. Yani şey değil, Avrupa'daki enerji politikaları yapıcılarının başarısı falan değil. Tamamen büyük bir oranda havaya bağlı bir şeydi. Bunu Uluslararası Enerji Ajansı birkaç gün önce yaptığı bir raporda da gösterdi. Yani yapısal mı yoksa öteki faktörler mi rol oynamıştır diye. Burada önemli bir faktörün, çok önemli bir faktörün hava olduğunu altını çizmişti. Shell Çin'e tekrardan dikkat çekiyor. Söylediğimiz gibi talebinde, enerji ithalatında, LNG ithalatında düşüş olduğunu söylüyor ve ondan sonra senin dediğin gibi çok güzel bir grafik var 8. sayfada. Çin'in LNG ithalatını uzun vadeli term kontrat dediğimiz, yani orta ve uzun vadeli ve spot ithalat olarak iki kısma ayırmış. Burada çok açık bir şekilde spot LNG ithalatının 26 milyon tondan 2021 yılında 2022 yılında 3 milyon tona indiğini gösteriyor. Dolayısıyla yani bu şu, adamlar spot LNG almadı. Ve burada ne kadar miktarın re-export yapıldığını tabii bu göstermiyor. Bunun için ayrı raporlara bakmak lazım ama orada da senin dediğin gibi verilerin ne kadar güvenilir olup olmadığı önemli. Bunun için birkaç tane veri kaynağı var. Fakat bu veri kaynakları işte bedavaya ulaşılacak genellikle kaynaklar değil.
Bir de şöyle bir sorun Avrupa'nın var. Veri belki bilmeyen arkadaşlar için. Çünkü Türkiye'de çok fazla doğru veri, doğru şey falan muhabbet yapılıyor ama belki Çinliler İsviçreli bir trader'a sattı. İsviçreli bir trader yani tacirle gitti Avrupa Birliği'ne sattı. Şimdi Avrupa Birliği istatistiğine baktığımızda Çin'i göremeyeceğiz. Hani başka bir şey göreceğiz. Bu tip verileri de ancak işte kargolar ayrıştırabiliyor. Biz de ayrıştıramıyoruz.
İşte kargolar alıştı ama bunu şey yapan kurumlar var.
Evet var. Kairos.
Yani Kairos, Kepler vesaire bunlar yapıyorlar. Yani LNG ihracatı artıyor. Artmaya, rekorlar kırmaya devam ediyor. Ve bu rekorlar kırılırken de işte rekor üzerine yeni bir sürü LNG tesisi yapımı konusunda çalışmalar devam ediyor. Harıl harıl kontrat imzalıyorlar. Burada şunun altını çizmek lazım. Bu LNG orada çok fazla Shell girmemiş bu konuya. Ama şeye baktığınız zaman mesela SAF Group diye bir şey var. Bu her pazar günü bir rapor yayınlıyor. Böyle petrol ve gaz sektöründeki önemli gelişmeleri linklerle haber başlıklarını gösteren o adamlar şeyi tutuyorlar. 2021 Temmuz'undan bugüne kadar yapılmış uzun vadeli kontratların çetelesini tutuyorlar. O çetelede ben sürekli takip ediyorum onu. Şunu gösteriyor. Şu ana kadar yapılan yani Temmuz 2021 yılından itibaren bugüne kadar yapılan uzun vadeli dünya çapındaki kontratların 1/3'ünü Çinliler yapmış. Yani bu çok önemli bir şey. Adamlar durup dururken yapmıyorlar bu kontratları. Bir şekilde kendilerini yani enerji güvenliğini şeye almak, garanti almak senin dediğin gibi yani bunların çoğusu Amerikan LNG'si.
Evet.
Ama ihtiyacım olmadıysa ama bunu spot olarak geri satabilirim diye. Fakat işte Avrupa LNG'yi çekti. Fakat LNG'yi o yüksek fiyatlarla çekemeyen ülkeler maalesef ekonomik olarak da bunun etkisini gördü. Niçin? Shell LNG raporu sayfa 10'da Bangladeş, Pakistan ve Hindistan'ın 2022 yılında 3'er aylık veriler ışığında LNG talebinin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani burada şimdi Avrupa LNG'yi çekti. Bunun Almanya ki daha önce LNG altyapı projelerine destek verilmesin diye Avrupa Birliği'ni sallayan insanlar şu anda 6 tane LNG projesi devreye sokmuşlardı. 200 günde adamlar 3 tane yeniden sıvılaştırma tesisini devreye aldı. 3 tane daha bu senenin sonuna gelecek ve adamlar 20 yıllık anlaşmalar imzalıyorlar. Kimse de ses seda yok. Öyle de bir tuhaf var, tuhaflık var. Ama bunu yaparken, fiyatı yüksek yaparken, LNG tesisi kurarken, işte bu yüksek LNG fiyatlarını veremeyen Bangladeş, Pakistan, Hindistan ne yaptı? Elektrik kısıntısına girdi. Kamu binalarında erken kapanmaya, alışveriş merkezindeki çalışma saatlerini düşürmeye ve sanayide gazı kesmek zorunda kaldı maalesef. Bu maalesef konuşulmuyor. Şimdi genel LNG kapasitesine baktığımız zaman biliyorsun dünyanın en büyük 4-5 tane, 5 tane diyelim LNG ihracatçısı var. Halen Avustralya bir numarada. Çok yakın ona oranda Katar ikinci sırada yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer alıyor. Dördüncü sırada Rusya, beşinci sırada Malezya. Fakat bu değişecek. Amerika başı çekecek. 2-3 yıl sonra da Katar birinciliğe ulaşacak. O üzerinde uğraştığı proje bittiği zaman. Burada çok fazla değişen bir şey olmayacak. Yani bu beşli olarak kalmaya önümüzdeki yıllarda devam edecek. Bu arada LNG kapasite, yani sıvılaştırma tesislerinin, ihracat tesislerinin kapasite kullanım oranlarında da artış gördük. Şimdi ithalatçı kısmına baktığımız zaman, eğer Avrupa'yı bir blok olarak alırsak, Türkiye'de dahil, hı hı, Avrupa Birliği ve Avrupa, diğer Avrupa ülkeleri Türkiye dahil, bir numarada Avrupa'yı görüyoruz. İki numarada Japonya, üç numarada Çin, dört numarada Kore. Fakat Avrupa Birliği'ni çıkarttığın zaman Japonya şu anda bir numara. Dediğim gibi daha önceden ICC LNG'nin de söylediği gibi Çin bu sene büyük bir olasılıkla tekrar bir numaraya yerleşecek. Avrupa'da bahsettiğim gibi yeniden sıvılaştırma, bu FSRU ağırlıklı yeniden gazlaştırma tesislerinde çok ciddi ilerlemeler var. 2023 yılı sonuna geldiğimiz zaman yaklaşık 25 milyon tonluk bir artış göreceğiz. 2024 yılında bu 50 milyon tonluk geçecek. 2025'te de 75 milyon. Yani önümüzdeki bu yılı da sayarsak 2025 sonuna kadar en az 70 milyon, 75 milyon ton civarında yeniden sıvılaştırma tesisi Avrupa'da faaliyete geçmiş olacak. Fakat bu faaliyete geçecek tesislerin çoğusunda uzun vadeli bir anlaşma yok. Yine çoğunluğu spot LNG'ye güveniyor. İşte fiyatlar şimdi düştü ya, 50 doların altına düştü euro megawatt saat başına. Sanki insanlar bu miktarın böyle devam edeceğini tahmin ediyor. Çok yanlış bir düşünce. Bu bütün planları zorlayabilir ve insanları, ki Shell'in LNG raporunda da altını çizdiği maddelerden bir tanesi o. Yani uzun vadeli kontratların imzalanması enerji arz güvenliği için önemlidir diye. Bu Avrupa'nın yeniden sıvılaştırma tesis kapasitesindeki artışa karşılık küresel LNG arzındaki artış çok çok fazla olmayacak önümüzdeki 2 yılda. İşte 2023 yılında 15 milyon ton civarında bir artış bekleniyor. 2024 yılındaki artış yaklaşık 8-9 milyon ton civarında olacak. En büyük artış 2025 yılında olacak. 23-24 milyon ton civarında. Bu önemli. Yani bir taraftan arzında artış var ama yeteri kadar değil. Öteki tarafta özellikle Avrupa'nın başını çektiği ve diğer bazı Asya ülkelerinde de böyle daha yeni LNG ithalatçısı konumuna gelen bazı ülkeler var. Ama küçükler. Fakat öyle küçük küçük bir sürü ülkeyi topladığın zaman büyük bir ülke kapasitesine de gelebiliyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Durum böyle olunca ne oluyor? Herkesin gözü Avrupa'da oluyor. Uzun vadeli anlaşma yapmıyorsun. LNG tesis, sıvılaştırma tesisi kapasitesini, pardon, yeniden gazlaştırma kapasitesini sürekli artıyorsun ve boru gazı ithalatın gittikçe azalacak ve belki bu sene sıfıra gelecek Rusya'dan ve bu aradaki farkı kapayabileceğin başka bir yer yok. Yer yok derken Norveç'ten kapayamayacaksın. Çünkü Norveç'te de doğal gaz üretimi önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde zirveye ulaşacak. Ondan sonra düşecek. Tek güvenilir kaynak işte Cezayir'den arttırılabilir ki arttırılabilir mi ki bu konuda eni anlaşma yapmıştı. 9 BCM civarında bir artış bekliyor. Mısır birazcık LNG olarak artış yapabilir. İşte söyledik ya, Mısır enerji, LNG işi, enerji, petrol bakanı da söyledi Tarık Elmalı daha iki gün önce. Bu sene full kapasiteye erişeceğiz. Bu Avrupa'da her yerde şey yaptı. Bütün ajanslarda başlık oldu. İşte Avrupa'nın LNG ithalatında Mısır önemli bir rol oynayacaktır diye. Ama Avrupa, yani insanlar şunu düşünmüyor. 2022 yılında Mısır'ın bir numaralı ihracat ettiği ülke Türkiye'ydi. Türkiye'de kattığın zaman tabii Avrupa. Yani ama Türkiye'yi çıkar. Avrupa Birliği'nden bahsediyorsunuz ama dediğim gibi bu bölgenin tanımının doğru dürüst yapılmaması insanları yanlış yöne sevk ediyor. Tekrar LNG, böyle giriş çıkış yapıyoruz LNG raporuna ama tekrar LNG raporuna geri gelelim Shell'in. Burada önemli bir şey var. 24. sayfada
bu 24, en soldaki grafik. Bu 24. sayfayla tamamlayalım.
Evet, zaten pek bir şey kalmadı. Burada şunu söylüyor. Diyor ki piyasalara baktığımız zaman eski yapı ve yeni yapı nedir? Bu da Kuzey Asya ve Kuzey Asya premium market'ı. Yani gaz asıl oraya girerdi, giderdi. Çünkü fiyatını daha fazla fiyat önerirlerdi. Yeni yapıda ise bunun içerisine Avrupa'da dahil oldu. Eskiden Avrupa dengeleme piyasasıydı. Yani artıklar oraya girer giderdi. Dengeleme piyasasıydı Avrupa. Şimdiki yapıda ise dengeleme piyasası Çin olacak diye. Sadece şunu da söyleyelim. Uzun vadeli anlaşmalara bahsetmiştik. Bu konuda da bir grafik var. Uzun vadeli anlaşmalar diyor, bunların çoğusu yani yaklaşık 70 milyon tonluk diyor 2022 yılında yapılan uzun vadeli anlaşmalar 50 milyon ton civarı Amerika'daki LNG tesisleriyle. Ama genele baktığımız zaman önümüzdeki diyor kapasite olarak LNG arzında 2030 yılına kadar gelecek artışın %80'i civarı sadece iki ülkeden kaynaklanacak. Amerika ve Amerika ve Katar. Ki burada şunun altını çiziyor. Amerika tamam önemli de diyor. Amerika'daki LNG tesislerinin çoğusunun Körfez'de yoğunlaştığında göz ardı etmemek gerekir. Aslında bu çok önemli bir mesaj, biliyor musun?
Coğrafi yani, riski.
Çok büyük risk var burada. Yani bir bu hurricane sezon dediğimiz bu sene son derece yumuşak geçen bir kasırga sezonu eğer 23 yılında bu Körfez'i vurursa işte o zaman Anya ile Konya'yı görecek bütün dünya. Yani Rus gazına bağımlı olmayıp derken birdenbire Amerikan LNG'nin de getirdiği riskleri göz ardı etmemek gerekir. Diyelim ve asıl şeye gelelim, mesaja gelelim. Evet. Shell'in altını çizdiği mesaj şu. İleride bizim tahmin ettiğimiz LNG talebini böyle yüksek ve düşük talep olarak bir grafiğe koyduğumuz zaman ve aynı grafiğe işte şu anda faaliyette olan LNG tesislerini ve yapım aşamasındaki LNG tesislerini de eklediğimiz zaman şunu görüyoruz ki 2027-2026 yıllarına kadar çok fazla bir arz talep arasında fark görmesek de bu arzı arzın talebi karşılayamama miktarının 2026-2027'den sonra ciddi şekilde açılacağının altını çiziyor ve bu nedenle yatırımların artması gerektiğini söylüyor. Olay kısaca bu. Bunu okuduktan sonra arkadaşlara şunu öneririm. Bir de Shell'in infografiki var. Bu söylediklerimizin çoğusunu, önemli maddeleri tek bir slide'da toplamış durumda. Ona da bakmalarında fayda var diyelim ve bitirelim.
Hocam çok teşekkürler, çok sağ olun. Raporları böyle hafta hafta özetlemek benim için de çok iyi oluyor. Ağzınıza sağlık.
Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler diliyorum herkese.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.